Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim çünkü sevgi Tanrı'dandır ve seven kişi Tanrı'dan doğmuştur, Tanrı'yı bilendir. Sevmeyen kişi Tanrı'yı bilmeyendir çünkü Tanrı sevgidir. Böyle okuyoruz değerli dinleyicilerimiz İncil'den 1. Yuhanna mektubu 4. bölüm 7 ve 8. ayetlerde. Bu noktada Yuhanna'nın düşünceleri kutsal ruh tarafından Mesih İsa'nın karakter yapısına çevrilir ve o karakterin tümüyle sevgi olduğunu gösterir. Evet, Tanrı sevgidir. Kardeşler birbirlerini severler. Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Neden? Çünkü sevgi Tanrı'dandır. Elçi Yuhanna'nın burada söylediği konuda çok dikkatli olmalıyız değerli dinleyicilerimiz. Çünkü kendisi biraz önce açık bir şekilde bizi sahte öğretilerden uzak durmamız ve onları dinlemememiz, onları sevmememiz gerektiğini belirtmişti. Ve bu alanda imanlıları uyarmıştı. Böylesine sahte, sağlıksız, sakat öğretileri yayanlar için dua etmiyorum. Dindar gözükmek için dua edeceğimi de söylemiyorum. Çünkü bu insanlar gerçekten insanları sahte öğretilere götürüyor. İnsanları doğruluk, sevgi ilişkisinden uzaklaştırıyorlar. Başka deyişle, onlar insanların yaşamlarına, hayatlarına, yüreklerine kötülük zehirleri atıyorlar. Bu yüzden onlar şeytanın çocuklarıdır. Tanrı'nın halkı için dua ediyorum. İnsanlar için dua ediyorum. Tanrı'nın sözünü kaybolmuş günahlara ileteyim de Mesih'e gelsinler ve kurtuluş bulsunlar diye dua ediyorum. Sahte öğreticilere olan uyarısından sonra Yuhanna şimdi bu bölümün konusuna dönüyor. İmanlılar birbirlerini sevmeleri gerekir. Kardeşlerim, birbirimizi sevelim çünkü sevgi Tanrı'dandır ve seven kişi Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı bilendir. Burada sevgi için kullanılan sözcük kutsal olan sevgidir. Agape sözüdür. Bu duygusal, cinsel ya da sosyal bir sevgi değildir. Doğaüstü bir sevgidir. Kutsal ruhun, Tanrı'nın ruhunun yüreklerimize yerleştireceği ve yalnızca Tanrı'nın ruhunun bize hissettireceği gerçek sevgidir. Bu Tanrı'nın sevgisidir ve yalnızca kutsal ruh bu sevgiyi diğerlerine gösterebilmemizi sağlayabilir. Bu yalnızca sevdiğiniz arkadaşlarınızla birlikteyken hissettiğiniz sevgi de değildir. Korkarım birçok kişi bu ayeti yanlış kullanıyor. Üniversitede öğrenciyken bu ayeti kız arkadaşıma söylemiştim. Birbirimizi sevelim çünkü sevgi Tanrı'dandır. Ancak benim kafamdaki o dönemlerde sevgiyle Yuhanna'nın düşündüğü farklıydı. Elbette bu ayeti kendimce yorumlamıştım. O zamanlar ulvi bir amacım yoktu. Ayette birbirimiz ile kastedilen diğer imanlılardır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır. Bu konuya insani açıdan yaklaşmadır. Tanıştığınız birisi imanlı olduğunu söylüyor ve siz diğer kardeşleri seviyorsa onun Tanrı'nın bir çocuğu olduğunu bilebilirsiniz. Birçok kişi benim yüzüme söyleyemeyeceği şeyleri mektuplarında yazar. Örneğin şu tür şeyler geliyor. Size gönül borcumuz vardır. İki çocuğumuz sizin aracılığınızla Rab'be geldi. Sizi seviyoruz. Değerli dostum, onların benim için olan sevgileri Tanrı'nın çocukları olduklarının bir kanıtıdır. Sevmeyen kişi Tanrı'yı bilmeyendir. Çünkü Tanrı sevgidir diyor 1. Yuhanna 4. bölüm 8. ayette. Başka deyişle sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımış değildir. Bu Tanrı'nın çocuğu olmanızla ilgili diğer bir testtir. Size annenizi ya da babanızı sevip sevmediğinizi sormuyorum. Ya da eşinizi, çocuklarınızı, kuzenlerinizi sevip sevmediğinizi de sormuyorum. Sorum şudur. Diğer imanlıları, diğer insanları seviyor musunuz? İmanlılar topluluğu Tanrı'nın bir aile içine çağırdığı kişilerin oluşturduğu topluluktur. Topluluğun görevini yapabilmesi için kardeş ilişkilerinin ne kadar zorunlu olduğunu görmeliyiz. İnanlılar topluluğunu mecazi anlamda bir bina olarak görecek olursak, binayı bir bütün olarak tutanın sevgi olduğunu da göreceğiz. Yuhanna, Tanrı sevgidir diyor. Sevgi Tanrı'dır demiyor. Dünyamız sevgi konusunda yüzeysel ve bencil görüş açısıyla bu sözcükleri ters çevirip sevgi anlayışımızı yozlaştırdı. Dünya görüşüne göre insanı iyi hissettiren sevgidir ve bu sevgiyi elde edebilmek için ahlak prensiplerini ve başkalarının haklarını çiğnemek yerindeymiş. Ama bu gerçek sevgi değil, sevginin tam tersi olan bencilliktir, yozluktur. Tanrı kesin olarak böyle bir sevgi değildir. Gerçek sevgi kutsal, doğru ve kusursuz olan Tanrı gibidir. Ancak onun sevgisiyle onun gibi sevebiliriz. Bazısı şunu diyecektir: kardeşleri seviyorum, ben de o zaman doğru yoldasınız diyeceğim. İnsanların kimilerini sevmekte çok zorlanabilirsiniz ancak onlarla ilgilenecek kadar sevmemiz gerekir. Bunu onlara sarılarak göstermeyebiliriz ancak gerçekten seven birisi sonuçta sevdiğine yardım etmeye yönelecektir. Yuhanna, Tanrı ile ilgili verdiği diğer tanım Tanrı sevgidir şeklindedir. Bu harika kısa bölümde Tanrı'nın üç güzel tanımı vardır. Birinci tanım Tanrı ışıktır der. Bunu 1 Yuhanna 1 ayet 5'te gördük. Tanrı'nın ışık olduğu tümüyle birinci bölümde ele alınır dostum. İkinci tanım ise bu bölümün ana konusu oluyor. Tanrı sevgidir. Üçüncü tanım Tanrı yaşamdır. Beşinci bölümün ana konusudur bu. Yuhanna'nın bize verdiği bu üç güzel tanım bu harika mektubun ana bölümünü oluşturmaktadır. Tanrı ışıktır, Tanrı sevgidir ve Tanrı yaşamdır. Tanrı'nın sevgi oluşu ile ilgili olarak çok değerli bir yorumcunun size aktarmak istediğim çok güzel bir öyküsü vardır. Bu öykü yalnızca Mesih inancının Tanrı'nın sevgisini tam olarak ortaya koyduğunu da göstermektedir. Yıllar önce kendi aklına epey güvenen bir hanım şöyle dedi: Tanrı'nın sevgi olduğunu bilmek bana yeter. Kutsal kitaba, Hristiyan öykülere ve dinsel dogmalara ihtiyacım yok. Ona şunu dedim: kutsal kitabı biliyor musunuz? Elbette. Hem din bana yeter. Kutsal kitaba fazla gerek yok. Peki Tanrı'nın sevgi olduğunu nereden biliyorsunuz? Bunu herkes bilir. Hindistan'da yaşayanlar da bilir mi? Orada küçük bebeğini günahlarına kefaret etsin diye kutsal Ganges nehrine pis timsahlar tarafından yenmek üzere bırakan zavallı bir anne de bunu bilebilir mi? Belki de bilmiyordu. Ama uygar dünyada yaşayan bizler bunu biliyoruz. Ama işte bunu nereden biliyoruz? Kim anlattı? Ne demek istediğinizi anlamıyorum. Ben bunu daima biliyordum. Bu gerçeği Tanrı sözünde açıklayana dek kimse bilmiyordu. Evet, bu gerçek Tanrı sözünde açıklandı. Ve başka yerde de bulamazsınız. Eski edebi metinlerde de bulunmaz. Elçi Yuhanna 1. Yuhanna mektubunun 4. bölüm 9. ayetinde şöyle diyor: Tanrı'nın bize sevgisi şununla belirgin oldu. Biricik oğlunu dünyaya gönderdi. Onun aracılığıyla yaşayalım diye. Tanrı sizi nasıl seviyor değerli dostum? Bu sevgiyi doğada bulamazsınız. Çünkü orada kanlı dişlerle keskin pençeler vardır. Doğa, Adem ile Havva'nın günahından sonra vahşetin beşiğine dönüştü. Tanrı'nın sevgisini Golgota denilen kafatası tepesinde bulursunuz. Tanrı'nın sevgisi orada açıklanmıştır. Nasıl? Tanrı biricik oğlu aracılığıyla yaşayalım diye onu dünyaya gönderdi. Ve böylece bize olan sevgisini gösterdi. Evet değerli dostum, Tanrı biricik oğlunun aracılığıyla yaşayalım diye onu dünyaya gönderdi ve İsa Mesih bizim günahlarımız için çarmıhta kendi canını verdi. Böylece bize sevgisini gösterdi. Tanrı sevgisini kanıtladı. Sevgisinin kanıtı bizim için verdiği yaşamdır. Pavlos şöyle diyordu: biz daha günahlıyken Mesih bizim yerimize öldü. Tanrı bize sevgisini bununla kanıtlıyor. Pavlos yine diyor ki, doğru kişi yerine başka birinin ölmesini düşünmek güçtür. Yararlı insanın yerine belki başka biri ölme yürekliliğini gösterebilir. Sizi bilmem ama benim için ölebilecek birini herhalde bulamazdım. Ancak Tanrı bizler için ölmek üzere kendi oğlunu vererek sevgisini kanıtladı. O oğlunu biz iyi olduğumuz ya da iyi işler yaptığımız için, düzenli toplantılara katıldığımız için vermedi. Bir günahlı olarak yaşamamıza devam ederken onu verdi. Çünkü biz daha güçten yoksunken gerekli dönemde Mesih Tanrı saymazlar yerine öldü. Tanrı bizi sevdi dostum. Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahlıyken Mesih bizim için öldü. Bu sevgi bizim hoş, iyi insanlar olmamıza filan dayanmıyor. Rabbin kendisinden kaynaklanıyor. Tanrı biricik oğlunu dünyaya gönderdi. Bu ayet bizi Mesih'in tanrılığından yoksun bırakmak isteyecek olanların kullanacağı bir diğer ayettir. Onun biricik oğul olması baba ile çok özel bir ilişkisi olduğunu belirtir. O yaratılmamıştır. Tanrı yaratılmış melekleri oğulları diye adlandırır ve Mesih'e iman edenler Tanrı'nın oğulları diye çağrılır. Ancak İsa Mesih için biricik oğul denir. İshak için de aynısının söylenmiş olması ilginçtir. İbrahim peygamber sınandığı zaman imanla İshak'ı kurban olarak sundu. Vaatleri almış olan biricik oğlunu kurban etmek üzereydi. O sırada İbrahim'in diğer oğlu İsmail vardı ve sonra diğer çocukları da oldu. İsmail de İshak gibi İbrahim'in oğluydu. En az İshak kadar babasına benziyordu. Ancak İshak'tan biricik oğul olarak söz edilir. Neden? Çünkü o özeldi. Doğumu mucizeviydi ve diğer kardeşlerine göre babasıyla çok daha özel bir ilişkisi vardı. Rab İsa Mesih'in Tanrı'daki yeri de sonsuz babanın sonsuz oğlu şeklinde özeldir. Tanrı'nın babalığı insanınkinden farklıdır. Sonsuz bir babanın sonsuz olmayan bir oğlu olamazdı. Rab İsa Tanrı ruhtur diyordu. Biricik oğul babanın tek oğludur. Diğer çocukları Adem ve melekler gibi yaratılmış olanlar ya da imanlılar gibi yeni yaratılışa sahip olmuş olanlardır. Ancak İsa Mesih biricik oğuldur. Biricik oğlunun aracılığıyla yaşayalım diye. Değerli dostum, onun aracılığıyla nasıl yaşıyoruz? Yaşıyoruz çünkü onun ölümü bize yaşam vermiştir. Bu bize Tanrı'nın insanlara ne kadar çok değer verdiğini ve sevdiğini açıkça gösterir. Tanrı sevdi ve kurtulalım diye oğlunu verdi. Sevgi bundadır. Biz Tanrı'yı sevmedik. Doğrusu o bizleri sevdi ve günahlarımızı gidermesi için bağışlamalık olarak öz oğlunu gönderdi. 1 Yuhanna 4 ayet 10. 1 Yuhanna 2. bölümde şöyle okumuştuk. Kendisi günahlarımızı ve yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. Bağışlatan ya da bağışlamalık olarak geçen söz oldukça önemli bir sözcüktür. Yeni antlaşmada bağışlatan olarak çevrilen iki ayrı Yunanca sözcük ya da daha doğrusu aynı sözcüğün iki değişik biçimi vardır. Eski Grekçe uzmanlarından biri olan Dr. Robertson, bağışlatan sözcüğünün oğul anlamına gelen huiona eklenen açıklama sözcüğünün iyi hali olduğunu öne sürmektedir. Bağışlatan, merhamet bulma, merhamet örtüsü anlamına gelir ve eski antlaşmada örtmek, kaplamak anlamındaki merhamet sözcüğü ile aynıdır. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Eski antlaşma döneminde tapınak vardı. Tapınağın en kutsal yerinde antlaşma sandığı vardı. Sandığın işlemi bir kapağın üstünde hafifçe birbirine ve de kapağa bakan saf altından iki kanatlı melek vardı. Sandığın kendisi de akasya ağacından yapılmış, içi ve dışı altın kaplı çok güzel bir sandıktı. Kapak kefaret kürsüsü diye anılırdı. Yahudi ulusunun baş kahinin aracılığıyla Tanrı'yla buluştuğu yer burasıydı. Yılda yalnızca bir kez baş kahin bu en kutsal yere girip merhamet kürsüsünün üzerine kan serperdi. Buna merhamet kürsüsü denmesinin nedeni Tanrı'yla yalnızca bu şekilde karşılaşabilmeleriydi. Tanrı onları seviyordu ama Tanrı bana istediğiniz yolla yaklaşabilirsiniz demedi. Tanrı'ya nasıl yaklaşabilecekleri belirlenmişti. Bu çok önemli olan kefaret günü baş kahin tapınağa girip merhamet örtüsü üzerine kan serperdi. Bu ulusun bir yıl süre için Tanrı tarafından kabul edildiği anlamına geliyordu. Aynı töreni bir sonraki yıl tekrarlamaları gerekirdi. Buradaki ayetimizde Rab İsa Mesih'in günahları bağışlatan olduğu belirtilir. Başka deyişle o günahlarımız için merhamet kürsüsü, kurtulmalık, kefaret örtüsü olmaktadır. Burada bizim günahlarımızdan dolayı öldüğünden İsa'nın kendisi merhamet örtüsüdür. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız, doğru sayılmamız için diriltildi diyor Elçi Pavlos Romalılar 4:25'te. Onun günahlarımıza kefaret etmesi sayesinde Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşabiliriz. Çünkü bu taht lütuf tahtıdır, kayra tahtıdır. Orada bizim için merhamet vardır dostum. İşte Mesih'in yaptığı budur ve Tanrı bize olan sevgisini böyle göstermiştir. Yuhanna bu bölümün 8 ve 16. ayetlerde iki kez Tanrı sevgidir tanımlamasını verir. Bu harika bir şeydir ama burada anlamamız gereken bir nokta vardır. Tanrı merhamettir diyemezsiniz. Tanrı lütuftur ya da kayradır da diyemezsiniz. Hatta Tanrı adalettir de diyemezsiniz. Tanrı kutsaldır diyebilirsiniz. Çünkü Tanrı ışıktır sözünün anlamı da budur. Tanrı sevgidir de diyebilirsiniz. Onun bizi sevmesini göz ardı etmek istemiyoruz. Ancak Tanrı bizi sevdiği için cennetin arka kapısını açıp da karanlıkta kalmayalım diye bizleri içeriye alıvermez. Tanrı bunu yapamaz ve yapmayacaktır. Çünkü o kutsal ve adil bir Tanrı'dır. Bazı ülkelerde bir takım açık gözler adaleti sağlama iddiasıyla uğraşlar vererek yargıçları ve yetkilileri etkilemiş, en kötü suçların cezası hafiflemiş, bir sürü insan canına kıyan, çoluk çocuk öldüren insanların insani hakları olması gerekir diyerek idam cezasını kaldırmışlardır. Neden? Çünkü parası ya da çevresi olan birinin yaşamının kendisinden anlamayacağını biliyorlardı. Yoksul olan kişi genelde cezadan hiçbir zaman kurtulamaz. Çağımızın işte en hüzünlü, acıklı yanı adaletin satın alınabileceğine inanıyor olmasıdır. İnsan kuruluşlarındaki belki adaletin gözleri bağlanabilir ama Tanrı katında bu asla böyle gitmez. Tanrı bizi seviyor ama bizi sadece sevgisiyle kurtaramaz. Adil ve kutsal olduğundan Tanrı'nın günah konusunda bir şey yapması gerekiyordu. Bu nedenle günahlarımızın cezasını ödemek üzere oğlunu çarmıha gerilmesi için yeryüzüne yolladı. Yalnızca bu şekilde kutsal Tanrı bizi kurtarabilir ve bizimle ilişkiye geçebilirdi. Bizi kurtarabilmesi için başka hiçbir gerekçeye dayanamaz. Mesih merhamet kürsüsünde oturmakta ve Tanrı'nın sevgisini orada göstermektedir kardeşim. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi, öyle ki ona iman edenlerin hiçbirisi mahvolmasın ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Bunu elçi Yuhanna 3:16'da diyor. Tanrı'yı biz sevmiş değildik. İlkin onu sevmiş olan biz değildik. Tanrı bunu bizler iyi ve hoş insanlar olduğumuzdan ya da bir şey yapmaya söz vermiş olduğumuz için yapmadı. Tanrı bizi biz daha günahlıyken sevdi. Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahlıyken Mesih bizim için öldü. Tanrı o zaman bizi sevdi ve bunu yaptı. Tanrı'ya dönmek isteyenler için Tanrı'nın kendisi bir yol hazırladı. İsa Mesih bu konuda şöyle dedi. Yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Evet, yol, gerçek ve yaşam İsa Mesih'tir. Ona iman eden cennete sonsuz yaşama kavuşur. Ya onun yolundan gidersiniz ya da gelmezsiniz. Tanrı'nın sevgi olduğunu ve sonuçta herkesin cennete gideceğini düşünmek saçmalıktır. Sonuçta kaybolanlar sonsuz kaybolmuşluğu, kurtulanlar da sonsuz kurtuluşa gireceklerdir. Dostum, siz nereye gidiyorsunuz? Tanrı'nın yolunu izlemeniz bu nedenle çok önemlidir. Sevgili kardeşlerim, eğer Tanrı bizleri böylesine sevdiyse biz de birbirimizi sevmek zorundayız. 1 Yuhanna 4 ayet 11. Tanrı'nın oğulda bize verdiği armağan yalnızca bize kurtuluşumuz konusunda güvence vermekle kalmıyor. Aynı zamanda bizim de aynı şekilde değerli dostum sevmemizi gerektiriyor. Tanrı bizler için olan sevgisini gösterdi. Dolayısıyla bizler de bu düzeye yaraşır şekilde sevmeliyiz. Bir kişi Golgota'ya gidip de orada Rabbin ölçüsüz ve hak etmediğimiz sevgisini tecrübe ettikten sonra hayatına bencillik içerisinde devam edemez. Bu olmaz. Yuhanna'nın sevgili kardeşlerim, Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre sözü bizi 10. ayete geri götürür. Oğlunu gönderdi. İşte sevgi budur. O bizi günahlarımıza kefaret olmak üzere oğlunu verecek kadar sevdi. Yalnız bizi sevenleri seversek ya da başkalarını kendi çıkarlarımız için seviyorsak bunun hiçbir değeri yoktur. Rab İsa Mesih şunu demişti. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? biz de birbirimizi sevmek zorundayız. Aslında birbirimize karşı sevgi borcundan başka borcumuz olmamalı. Yuhanna burada sevgiden söz ederken, bugün birçok topluluklarda insana eğlenceli zamanlar yaşatan basit bir duygulanmadan söz etmiyor. İsa ne diyordu? Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Evet, Yuhanna burada sevgiden söz ederken, bugün birçok topluluklarda insana eğlenceli zamanlar yaşatan basit bir duygulanmadan söz etmiyor. İsa ne diyordu? Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Eğer onu gerçekten seviyorsanız buyruklarını yerine getirin. Benim buyruğum şudur, sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin diyor. Buna ne dersiniz? İnsanlardan nefret ederken Tanrı'yı sevmeye devam edebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Bir insandan, bir topluluktan, bir ülkeden nefret ederken Tanrı'yı sevemezsiniz dostum. Eğer yaşamınızda diğer kardeşlere, insanlara sevgi gösteremiyorsanız Tanrı'nın çocuğu olup olmadığınızla ilgili önemli bir durum söz konusu demektir. Bugün birçok anlamsız şey söz konusudur. Birine dostça yaklaşıp ona kardeş demekten ya da inanlılar topluluğunda makul bir şekilde davranmaktan söz etmiyoruz. Ancak imanlılarla ilgileniyor musunuz? Tanrı'nın sözünü yaymaya ve ona hizmet etmeye önem veriyor musunuz? Kaybolan insanlara sevgi gösteriyor musunuz? Onların kurtulmaları için, Rabbin sevgisine gelmeleri için, Rabbin kayrasına kavuşmaları için elinizden geleni yapıyor musunuz? Rab ise çarmıhta acılar içerisindeyken bile şöyle diyebilmişti. Baba onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. İmanlılar topluluğunun ilk şehidi olan Stefanos da aynısını yapmıştı. Onu inancı yüzünden taşlayarak öldürdüler dostum. Ama Stefanos ölmeden önce onları bağışla baba diye dua etti. Siz de bugün bu şekilde bağışlayabiliyor musunuz? Tanrı'nın çocukları olduğunu söylemekle birlikte size zarar vermiş, size acı çektirmiş olanları bağışlayabiliyor musunuz dostum? Eğer diğerleri sizin sevginize karşılık veremiyorlarsa, Tanrı'nın çocukları olup olmadıkları konusunda sorun var demektir. İşte gerçek test budur kardeşim. Bunlar acı veriyor değil mi? Bunlar evet acı veriyor. İmanlı yaşamı ve aile ilişkileri hakkında bilgi veren seminerlerde bu tür bir öğretişe değinilmez. İşte Yuhanna her şeyin kökünde yatanı bize göstermektedir. Tanrı'yı seviyor musunuz? Ve diğer kardeşlerinizi, diğer insanları seviyor musunuz dostum? İşte test budur. Hiçbir vakit hiç kimse Tanrı'yı görmemiştir. Birbirimizi seversek Tanrı bizde kalır ve sevgisi bizlerde yetkinliğe ulaşır diyor Elçi Yuhanna 1 Yuhanna 4. bölüm 12. ayette. 11. ayette sevgili kardeşlerim eğer Tanrı bizleri böylesine sevdiyse biz de birbirimizi sevmek zorundayız.